Ayrım 45, Galat-ı Beşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, Sayfa 407, Aydın Çürümesi. Büyük yazar Camus, Veba adlı eserinde yenilgi altında ezildiği için düşünme yetisini ve siyasi zekasını kaybeden aydınları yazdı. Camus sanki bizim mahallenin eski solcularını anlatmıştı. Bunlardan biri Oya Baydar. Son makalesinde şöyle diyordu: "Bugün vardığımız noktada suçtan elini yıkamak için bu davaların cemaatin orduya kurduğu kumpas olduğunu yeni keşfedip ilan eden AKP'nin ve kalemşorlarının katkılarıyla darbe planlayanları, demokrasiye müdahale teşebbüsünde bulunanları, daha da ötesi bu amaçla cinayetlere varan, provokasyonlara başvuranları, gerçek ergenekoncu, ulusalcı odakların da el birliğiyle neredeyse aklama yolundayız. Yarın karşımıza mağdur kahramanlar olarak çıkarlarsa şaşmamak gerek." Dipnot T24, 5 Şubat 2014. Yazıyı okuyunca aklıma şu soru geldi: "Nereden biliyorsun?" Oya Baydar darbe planlarını ve bu amaçla cinayetlere varan provokasyonları nereden biliyordu? İddianameleri mi okudu, duruşmaları mı takip etti, mahkeme tutanaklarını mı okudu, cezaevinde yazılan kitapları mı okudu? Hiçbirini yapmadı. O halde darbe girişimlerini ve siyasi cinayetleri nereden biliyor? Bir tek kaynağı var, bir dönem çalıştığı Taraf gazetesi. İyi de onlar şimdi kendi aralarında kavga ediyor, birbirlerine kullanışlı aptal diyorlar. Yeni ve eski tarafçılar bir dönem attıkları manşetlerin ve haberlerin yalan çıkması üzerine bugün "sen kullanıldın, hayır sen kullanıldın" diye suçu birbirinin üzerine atarken Oya Baydar hala nasıl bu kadar emin olabiliyor? Ergenekon davasının eski başkanı Hakim Köksal Şengün "Ergenekon diye örgüt yok" diyor. Mahkemeler kumpas diyor, beraat kararları veriyor. Oya Baydar "hayır Ergenekon var" diyor. Demek bir bildiği var. Ne biliyorsa açıklamalıdır, hatta tanıklık yapmalıdır. Çünkü ihtiyaç var. Nasıl mı? Ergenekon davasında 60 gizli tanık vardı. Mahkeme 44 gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. 31 gizli tanık dinlendi ve sonra mahkeme diğerlerini dinlememe kararı verdi. Çünkü tanıklar Oya Baydar kadar emin değildi. Gizli tanık Huzur: "Ergenekon'u basından duydum. Censenho 257. Gizli tanık 17. "Ergenekon'u ben ilk defa gazeteden okudum. Bir de Metal Fırtına kitabından. Ergenekon'u biliyorum desem yalan olur. Censenho 207. Gizli tanık Akdeniz: "Bunun adı Ergenekon'dur. Bunun adı başka bir şeydir. Bilmiyorum. Ben Ergenekon'u bilmiyorum." Censenho 181. Gizli tanık Yavuz: "Ergenekon şudur, ben anlamam öyle şeylerden." Celsenoğlu 179. Gizli tanık Efe: "Ergenekon mergenekon nedir bilmiyorum, o sizin takdiriniz efendim." Celsenoğlu 18. Gizli tanık Kıskaç: "Ben Ergenekon diye bir örgüt duymadım, polis söyledi." Celsenoğlu 215. Gizli tanık Selçuk: "Herhangi bir belgesi bilgisine sahip değilim efendim. Levent Ersöz'ün Turgut Özal'ı karısı Semra Özal'a zehirlettiğini duydum." Celsenho 248. Gizli tanık Yıldız: "Emniyet çağırmasa tanık olmazdım. Ben duyduğumu yazdırdım. Polis sadece isimleri söyledi. Papa Türkiye'ye geldiğinde Bülent Arınç, Emine Erdoğan ile Ergün Poyraz'ı buluşturmuş. Emine Hanım niçin bizle uğraşıyorsun? Biz sana ne yaptık?" demiş. "Pardon, Bülent Arınç buluşturmamış, Bülent Arınç'ta kaset varmış. Bülent Arınç'ın bildiği insanlar çekmişler. Bu benim mantığım. Tayyip'i bu kasetle yıkacak." Celsenho 210. Gizli tanık Mart: "Ertuğrul Özkök yönlendiriyor." Celsenho 253. Uzatmayayım, derdim başka. Dipnot: gazeteciler Hikmet Çiçek'in Ergenekon tertibinde gizli tanıklar ve İlhan Taşçı'nın gizli tanıdık kitaplarını okumanızı öneririm. Bol kahkaha atacaksınız. Birini yazayım: gizli tanık Munzur'a avukat sorar, "Siz hırsızlıktan cezaevine girdiniz mi?" Yanıtı şu olur: "O benim özel hayatım." Gizli tanıkların bilmediği Ergenekon'u Oya Baydar biliyor. Oya Baydarlar bu süreçte hiç iyi sınav vermedi. Çünkü cahiliye dönemini yaşıyoruz. Aydın yerini mistisizme bıraktı, bilgiyle konuşmuyor, hissediyor ve söylüyor. Rüya tefsirleri, yani ilmi tabiri rüya ya da yıldız hareketleri, yani ilmi ahkâb-ı nücum yorumcusu artık. Baksanıza, Hürriyet gazetesine konuşan KCK sanığı Profesör Doktor Büşra Ersanlı, hükümet daha önce ima ettiği kritik davalardaki yargı kararlarından cemaat güdümlü olduğu iddiasını artık aleni olarak dile getiriyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz sorusunu ben inanmıyorum diyerek yanıtladı. İnanmak bilimin değil, mistisizmin ürünü. Bilmeye giden yolun engeli. Aydınımız gerçeği aramıyor, sorgulamıyor, sadece iç dünyasını dile getiriyor. Yaşanılan hukuksuzlukların sebebi zaten bu okumuşların cehaleti değil mi? Aslında bunu anlayabiliyorum. Obskürantizm kavramını bilir misiniz? Karanlıkçılık demektir. İnsanlığın büyük yıkımlarından sonra bilgi gerçeklik önemini kaybeder, inanma ihtiyacı dışa vurur. Bu dönemde dogmatizm, akıl dışılık her alana sirayet eder. İradesi zayıf olanlar yaşarken çürür. Böyle dönemlerde sadece insanın ruhundaki soyluluğu onun düşmesini önler. Bir gün Silivri cezaevinde avukat görüşmesinden dönerken koridorda Doğu Perinçe'ye rast geldim. Ağabey dedim, beni en çok Halil Berktay'ın cahilliği şaşırtıyor. Oysa dün bilgisiyle hepimizin hayranlığını kazanmıştı. Ne oldu da bugün böylesine yüzeysel, çiğ sözler sarf ediyor? Doğu Perinçek gülümsedi. Dönek döndüğü an tüm bildiklerini sıfırlar, yani kafasındaki bilgisini yok eder. Halil Berktay bu nedenle vasatlaşmıştı, tıpkı Oya Baydar gibi. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle düşürüldüler ve bir türlü ayağa kalkamadılar. Hala hata üstüne hata yapıyorlar. Hrant'ın arkadaşları. Merak ediyorum, kimdir bu Hrant'ın arkadaşları? Bir yıl öncesine kadar Hrant Dink'i Ergenekon'un öldürdüğünü sürekli söylediler, yazdılar. Hatta cinayet şeması bile yayınladılar. Dink ailesinin avukatı K. Deniz Tuna hemen Ergenekon savcılarına koşup suç duyurusunda bulundu. Hrant'ın arkadaşlarından Ali Bayramoğlu televizyonlara çıkıp bu şemayı anlattı. Ancak şemayı kimden aldığını hala bir türlü açıklamadı. Bu koca yalanı kim piyasaya sürdü? Hrant'ın arkadaşları başta Taraf gazetesi olmak üzere her fırsatta cinayeti Ergenekon'un işlediğini yazdı. Ellerine sahte olduğu bugün açığa çıkan kafes eylem planı verilmişti. Neydi bu plan? Tarih 2 Şubat 2009. Beykoz ilçesi Kaynarca mevkiinde mühimmat bulundu. Arkasından emniyete Hüseyin Vatansever ve Lütfi Demir isimleriyle ihbar mektupları geldi. 22 Nisan 2009'da emekli binbaşı Levent Bektaş'ın evinde, ofisinde arama yapıldı. Çeşitli sözde belgelere el konuldu. Bunlardan biri 3 numaralı DVD'ydi. Fakat nedense 3 numaralı DVD'nin ne kopyası alındı ne de mühürlü torbaya kondu. Hatta aynı gün 3 numaralı DVD'nin İstanbul Tem Şube Müdürlüğü'nde yapılan ilk incelemesinde suçla ilişkilendirilebilecek bir bilgiye ulaşılmadığına ilişkin rapor düzenlendi. Sonra 3 numaralı DVD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak bilgiler çıkarıldı. Kafes eylem planı, neler yoktu ki içerisinde? Hrant Dink'in öldürülmesinden operasyon diye bahsediliyordu. Azınlık hakları da hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi, kişilere suikast düzenlenecekti. Agos gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacaktı. Ermeni okulları, iş yerleri listelenmişti. Ermenilere gönderilecek tehdit mektupları bulunmuştu vesaire vesaire. Ne korkutucu değil mi? Cemaat içinde olduğu cinayetleri Ergenekon'un üzerine yüklemek ve yürütülen soruşturmalarla ilgili dünya kamuoyundan destek almak için bu tezgahı kurmuştu. Böylece Silivri davalarının meşruiyeti uluslararası arenada da sağlanacaktı. Öyle ya, Ermeni soykırımının 100. yılı da yaklaşırken bundan daha uygun fırsat olamazdı. Sonunda istedikleri oldu. Hrant Dink'in avukatları davaya müdahil oldu, şikayetçi izlediler. Aradan yıllar geçti. Kafes eylem planının bulunduğu 3 no'lu DVD'deki imzaların emekli binbaşı Levent Bektaş'a ait olmadığı ortaya çıktı. İmzalar birebir fotoğraflanarak DVD'ye konmuştu. Cemaat polislerinin bir sahteciliği daha ortaya çıktı. Olan 5 yıl cezaevinde kalan Levent Bektaş gibi askerlere oldu. En acısı bu komplolara dayanamayıp onurlu bir eylemi seçen Deniz Yarbay Ali Tatar'a oldu, canına kıydı. Yazık ki Hrant'ın arkadaşları ellerine ne tutuşturulduysa inandılar. Bir gün bile kafalarında soru işareti olmadı. Bugün kumpası tezgahlamaktan Silivri cezaevinde yatan cemaatçi polis şefi Ali Fuat Yılmazer'in bir dönem emniyette azınlıklar masasına baktığını ve bilgileri oradan aşırıp aşırmadığını akıllarına getirmediler. Bir gün bile cemaate sormadılar. Hep bizim yanımızdasınız ama Doğu Perinçek'ten Veli Küçük'e kadar Ergenekon sanıklarının aslında Ermeni olduklarını neden yazıp duruyorsunuz? Dipnot: Haziran 2009 tarihli Chronicle dergisi ve 12 Haziran 2009 tarihli Zaman gazetesi gibi. Yalanları hiç araştırmadılar, inandılar, hep tezgaha getirildiler. Örneğin biz Oda TV gazetecileri 4 günlük gözaltının ardından Ergenekon savcılarının kapısında polis ordusuyla bekletilirken Hrant Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, savcı Zekeriya Öz'ün makamındaydı. Oralardan hiç çıkmadılar. Kumpas üzerine inşa edilen davalara müdahil oldular. Cinayet 9 yıldır çözülemediyse Hrant'ın arkadaşlarının büyük suçu var. Hiç utanmadılar. Hrant soruşturması konusunda araştırmalar yapan gazeteci Nedim Şener, Ergenekon örgütü üyesi olarak Silivri cezaevinde tutulurken uluslararası Hrant Dink ödülünü Taraf gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'a verdiler. ''Siz kimi kandırıyorsunuz?'' adlı kitabımı Hrant Dink'e ithaf etmiş beni sürekli Ermeni düşmanlığıyla suçladılar. Hrant'ın arkadaşları hep cemaatle kol kolaydı. Hala birlikte yürüyorlar. Ergenekon yalanı bitti. Hrant'ın arkadaşlarına yeni bir meşguliyet gerekiyor. Gündemde paralel yapı var. Bu olabilir mi? Olmaz. İçli dışlılar. Hem bu konumun yurt dışına pazarlanacak PR'ı yok. O halde ne yapacaklardı? Yurt dışından davet gelmezse yaşayamazlar. Buldular. Ermeni soykırımı yalanına sarıldılar. Hrant Dink'i şimdi bu yalana maske yapıyorlar. Ölüm yıl dönümünde şu pankartın arkasında yürüdüler. Yüzleşin. Hrant'la soykırımla. İmza Hrant'ın arkadaşları. Daha önceki ölüm yıl dönümü pankartları şunlardı. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Hrant için, adalet için, unutmayacağız, affetmeyeceğiz. 4 yıldır yüzleri yok, yürekleri yok. Müsamereyi bırakın, asıl sorumluları yakalayın. 7 yıldır birlikte korudular, birlikte susuyorlar. Hrant Dink cinayeti çözüm sürecine girince Hrant'ın arkadaşları telaşlandı ve soykırım yalanıyla Hrant Dink'e bir kurşun daha sıktılar. Hrant Dink onlarla aynı görüşte değildi. Fransa'da çıkarılacak soykırım yasasına karşı çıktı. Örneğin soykırım reddini cezalandıran yasa için saçmalık dedi. Açık yazıyorum. Hrant Dink adam gibi adamdı. Yüreğinde hiçbir zaman nefret, kin olmadı. Kötülüğe, kirliliğe hiç bulaşmamış bir aydındı. Fikir namusuna sahipti. Korkuya, ruhsal esarete boyun eğmedi. Yurtseverdi, sosyalistti. Yani Hrant'ın arkadaşları diye ortaya çıkan Liboş takımından değildi. Dönek olmadı, kalemini hiçbir zaman kiraya vermedi. Anti-emperyalist Hrant Dink Malatya'da yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol neyse bugün aynen tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeniler onlara güvendi, kendilerini Osmanlı zulmünden kurtaracak sandı. Ama yanıldı. Çünkü onlar geldiler, kendi hesaplarını yaptılar, çekip gittiler. Bu topraklarda kardeşi kardeşle kan içinde bıraktılar. Bugün Kürtlerin yaşadığı aynı şey. Amerika geldi, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti oluşturmak üzere. Amerika bu. Gelir kendi hesabını yapar, işini yapar ve işi bittiğinde ise çeker gider. Ondan sonra da buradaki tekrar insanları kendi didişmesi içinde bırakır. Hrant Dink'in ölümüyle Türkiye önemli bir aydınını daha kaybetti. Öldürülmeden hemen önce şöyle yazmıştı: "Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz." Ne yazık ki beyaz güvercini koruyamadık. Meydan Hrant Dink'ten nem alanlara kaldı. İşleri hep bu oldu. Emperyalistler tarafından küreselleşme yalanlarıyla ulus devlete yönelik tüm algı operasyonunun içinde yer aldılar. Kiminin adı Murat Belge'ydi, kiminin adı Ahmet Altan'dı. Bunlar beynini her yeni düzene formatlayarak saf değiştirmeyi meslek edinmiş döneklerdi. Yüzsüzlük bunların karakteriydi. İktidarın çöplüğünden nemalanmak için tüm değerleri sattılar. Onlara göre her şey satılabilirdi. Yeter ki alıcısı olsun. Satışa ilk kendilerinden başladılar. Büyük yazar, büyük gazeteci, büyük düşünür olmayı değil, piyasa şaklabanlığını seçtiler. Hiçbir parlaklıkları yoktu. Tanzimat münevveri gibi sadece tercüme yaptılar ve bunu kendi fikirleri gibi sattılar. Edebiyatı yıktılar, Bayağılığın romanını, şiirini yazdılar, müziği, resmi, sinemayı bozdular, gazeteciliği PR çalışmasına dönüştürdüler. Dipnot: hep taklit yaptılar. Örneğin Neşe Düzel, Taraf gazetesindeki pazartesi röportajlarını kitapta topladı. Türkiye'nin gizlenen yüzü, pazartesi konuşmaları. Neşe Düzel'in Taraftaki köşesinin adıydı, pazartesi konuşmaları. Charles Augustin Sainte-Beuve adını duydunuz mu? 1804-1869 yılları arasında yaşayan Fransa'nın en ünlü eleştirmeni ve edebiyat tarihçisiydi. Tam'daki köşesinin adı Cosier du Lundi'ydi, yani pazartesi konuşmaları. Fikir adamlarının merakla takip ettiği bir köşeydi. Öyle bir otoritesi vardı ki papayla karşılaştırılırdı. Neşe Düzel'deki cürete bak. Sainte-Beuve pazartesi konuşmalarını hep derledi ve 15 cilt haline getirdi. Demek istediğim, bizimkilerin köşelerinin ve kitaplarının adı bile kopya. Sivil toplum afyonuyla kitleleri uyuşturdular. Hakikati öldürüp belleği silmek istediler. İçlerindeki onarılmaz ruhsal yaraların dışa vurumuyla saldırganlaşıp, kibir abidesi olup küstahlığın sınırsızlığına ulaşarak akıllarını ve vicdanlarını kaybettiler. Sonuçta 12 Eylül ya da Özal veya Erdoğan cehaletiyle veya barbarlığıyla işbirliği yapıp insanı yıktılar, insanın mezar kazıcısı oldular. Kiminin adı Cengiz Çandar'dı, kiminin adı Orhan Pamuk ya da Sinan Çetin'di. 45. ayrımın sonu, sayfa 414.